Ayrım 6. Ama 826. gece olunca demiş ki, bir kez saraya ulaştıklarında halife rehberine, "Efendim, gördüklerimi gördükten ve bana verdiğin genç esir kızla iki sevimli çocuğa bakıp düşündükten sonra, senin sadece yeryüzünün en zengin adamı değil, hiç kuşkusuz en mutlu adamı olduğuna da karar verdim. Çünkü sarayında doğunun en güzel kızlarına ve deniz adalarının en güzel yeni yetmelerine de sahip olmalısın," demiş. Genç adam da hüzünle, "Kuşkusuz efendim, konutumda büyük miktarda görülmedik güzellikte kölem var ama anısı düşlerimi dolduran o güzel, o tatlı sevgili benim yüzümden atıldığı Nil'in sularında kaybolduktan sonra bunları nasıl sevebilirim? Ben onsuz bütün bu hazinelerle ve bu haremle yaşayacağıma, servet olarak Basralı bir hamalın kemerinde bulunan parayla yetinmeyi ve de Gözde Sultan Nebibe'ye sahip olmayı yeğlerdim," diye yanıt vermiş. Halife de Abdülaziz'in oğlunun duygularının sürekliliğine hayran olmuş ama o üzüntüleri gidermek için halifenin giriştiği tüm gayretleri boşa çıkarmış. Halife de kendisine gösterilen şahane kabulden dolayı teşekkür ederek kendi hanına dönmek üzere ondan izin istemiş ve böylece kendi gözleriyle görerek bir zindana attırdığı veziri Cafer'in iddiasının doğruluğundan emin olmuş. Ve ertesi gün tüm hizmetçileri genç kız ve genç oğlanlarla Ebul Kasım'ın eşsiz cömertliğine borçlu olduğu bütün hediyeleri alarak Bağdat'ın yolunu tutmuş. Evreşit saraya döner dönmez çabucak büyük vezirinin özgürlüğünü sağlamış ve onu önleyici bir tedbir olmak üzere cezalandırmış bulunduğundan dolayı ne kadar pişman olduğunu anlatmak için genç oğlanı kendisine armağan etmiş ve ona tüm güvenirliliğini geri vermiş. Ve sonra ona seyahatinin sonucunu anlatarak kendisine, "Ve şimdi ey Cafer, Ebul Kasım'ın güzel davranışını karşılayabilmem için ne yapmam gerektiğini söyle bana. Bilirsin ki şahların minnettarlığı onlara verilen zevki aşmalıdır. Bu eli açık Ebul Kasım'a hazinemdeki en nadir ve en değerli şeyleri göndermekle doyum sağlasam bile onun için pek bir şey ifade etmeyecektir." Böyle olunca ne yapayım da cömertlikte onu aşayım diye sormuş. Cafer de, "Ey Emirül Müminin, minnet borcunu ödemek için bulacağın tek yol Ebul Kasım'ı Basra Sultanı yapmandır," diye yanıt vermiş. El-Reşit, "Doğruyu söylersin vezirim. Ebul Kasım ile ödeşmenin en iyi yolu budur. Sen şimdi doğruca Basra'ya git ve ona tayine dair fermanı götür. Teslim et. Sonra da onu buraya getir ki bunu sarayımızda kutlayalım," diye yanıt vermiş. Cafer de işitip itaat ettiği cevabını vermiş ve vakit geçirmeksizin Basra'ya doğru yola çıkmış. El-Reşit de Sid Zübeyde'yi dairesinde bulmaya gitmiş ve sadece kupayı kendisine alıkoyarak genç kızı, ağacı ve tavusu ona armağan etmiş. Zübeyde genç kızı öylesine harika bulmuş ki gülerek kocasına onu öteki armağanlardan daha büyük bir zevkle kabul ettiğini söylemiş. Sonra ona bu şaşırtıcı gezinin ayrıntılarını anlattırmış. Cafer'e gelince olup biteni ve konutunda misafir etmiş bulunduğu kişinin aslında kim olduğunu kendisine anlatmakta özen göstererek Ebul Kasım ile birlikte Basra'dan geri dönmekte gecikmemiş. Genç adam taht salonuna girince halife onun onuruna ayağa kalkmış ve onu bir oğul gibi kucaklamış ve bizzat kendisi onunla birlikte hamama gitmek istemiş. Bu onun tahta geçtiğinden beri kimseye bağışlamadığı bir onurmuş. Ve yakınmalarından sonra kendilerine şerbet, kurabiye ve meyveler sunulduğu sırada saraya yeni alınmış olan bir esire şarkı söylemiş. Ama Ebul Kasım genç esirenin yüzüne bakar bakmaz bir feryat koparıp bayılmış. El-Reşit de derhal onun yardımına koşarak onun kolları arasına almış ve yavaş yavaş kendine getirmiş. Genç şarkıcı bir balıkçının Nil'in sularından kurtararak bir esir tacirine satmış bulunduğu Kahire Sultan'ın eski gözdesinden başkası değilmiş. Bu tacir de onu hareminde uzun uzadıya tuttuktan sonra Bağdat'a getirmiş ve Emirül Müminin'in eşine satmış bulunuyormuş. Ve böylece Ebul Kasım Basra Sultanı olduğu gibi sevgilisini de yeniden bulmuş ve onunla birlikte zevklerin imha edicisi, mezarların acımasız inşacısı kendilerine ulaşıncaya kadar mutluluk içinde yaşamışlar. Ama ey bahtı güzel şah! Bu öykünün uzaktan yakından, cana yakın dinar çocuğunun karmaşık öyküsü kadar şaşırtıcı ve ahlaksal yararlarla dolu olduğunu sanma diyerek sözünü sürdürmüş Şehrazat. Şah Şehriyar da kaşlarını çatarak, "Sen hangi dinar çocuğundan söz ediyorsun Şehrazat?" diye sormuş. Vezirin kızı da, "Kesinlikle şimdi sana hareketli yaşamını anlatacağım kişinin," diye yanıt vermiş. Ve demiş ki, "Cana yakın dinar çocuğunun karmaşık öyküsü. Anlatırlar ki, ama en iyisini Tanrı bilir, bir zamanlar Arap cetlerimizin yaşadığı kentlerden bir kentte meslek bakımından soy kütükleri uzmanı olan üç dost yaşarmış. Tanrı dilerse bunun anlamı daha sonra açıklanacaktır. Bu üç dost aynı zamanda yiğitler içinde seçkin yiğitler oldukları gibi kurnazların içinde de en kurnazlardan inmişler. Öylesine kurnazmışlar ki, sırf alay olsun diye kendisine fark ettirmeden bir cimrinin kesesini soyabilirlermiş. Ve her Allah'ın günü kendi maksatlarına ulaşma uğruna tenha bir handa kiraladıkları bir odada toplanırlar ve burada kimse kendini rahatsız etmeksizin kentte oturanları oynayacakları oyunlar ya da günlerini neşeyle geçirmek için yapacakları şeyler hakkında kendi keyiflerince tartışırlarmış. Ama şunu da söylemek gerekir ki, yaptıkları şeyler ve davranışları ve tutumları seçkin ve yüzleri hoş olduğundan, çoğunlukla kötülükten uzak ve yakışık alacak şekildeymiş. Ve tam bir kardeş topluluğu içinde birbirine bağlı bulunduklarından, kazançlarını az olsun bir araya getirir ve onu tam bir eşitlikle bölüşürlermiş. Ve de daima bu kazançlarının yarısını azık alma, öbür yarısını da dolu bir günden sonra gelen geceleyin kafayı bulmak üzere haşhaş almak için harcarlarmış. Ve yanan momların önünde onların kafayı bulmaları daima uygun biçimde olur ve asla kavga ya da kötü sözlerle tartışmaya dönüşmez, tam da tersi olurmuş. Çünkü haşhaş onların temeldeki niteliklerini yüceltir ve zekalarını canlandırırmış. Ve bu anlarda onları dinleyenler için zevk oluşturan gerçekten harika tuhaflıklar bulurlarmış. Günün birinde haşhaş beyinlerinde tahammül ettiğinden onlara daha önce hiç duymadıkları bir cesaret esinlemiş. Çünkü bu kez birlikte tasarladıkları tertip gereği erkenden şahın sarayını çevreleyen bahçenin önünde bulunmuşlar. Ve orada adetlerine aykırı olarak birbirlerine sövüp saymaya, en şiddetli şekilde lanetler savurmaya, sert hareketler ve iri iri açılan gözlerle birbirlerini öldürmekle ya da en azından düzmekle tehdit ederek göz göre göre kavga etmeye başlamışlar. Bahçesinde dolaşmakta olan sultan onların haykırışlarını ve yükselen gürültüyü işitince bu gürültüyü yapan herifler bana getirilsin demiş. Ve hemen mabeyincilerle hadım ağaları onları yakalamaya koşmuşlar ve adam akıllı sopalayarak sultanın önüne getirmişler. Bunlar huzura gelir gelmez vakitsiz bağırıp çağırmalarıyla sabah gezintisi sırasında tedirgin olan sultan onlara öfkeyle "Siz kimsiniz pis herifler ve neden utanmadan hükümdarınızın sarayının duvarları altında dövüşüp duruyorsunuz?" diye sormuş. Onlar da "Ey zamanın şahı, biz sanatımızın ustalarıyız ve her birimiz ayrı bir sanat icra eder, ağız dalaşı etmemizin nedenine gelince Efendimiz bizi bağışlasın, kesinlikle sanatımız yüzündendir. Çünkü biz mesleklerimize en mükemmel şekilde egemen olmakla bunların yüceliği üzerine tartışıyorduk ve her birimiz meslek bakımından diğer ikisinden daha üstün olduğunu iddia ediyordu. Bir sözden ötekini atlayarak kendimizi öfkeye kaptırdık. Sonra aralardaki mesafe çok yakın olduğundan sövüp saymaktan kaba davranışlarda bulunmaya geçtik. Ve böylece Efendimiz Sultan'ın varlığını unutarak birbirimize karşılıklı olarak ibneler, orospu çocukları ve zep yutucular gibi hakaretler savurduk. Şeytanın Allah belasını versin. Öfke kötü bir danışmandır efendim. En iyi yetişmiş kişilere bile saygıyı kaybettirir. Bilseniz ne kadar utanıyoruz. Hiç kuşkusuz Sultan Efendimizin bize merhametsizce davranmasını hak ettik demişler. Sultan da onlara peki sizin meslekleriniz nedir diye sormuş. Üç dosttan ilki sultanın önünde kapanıp yeri öptükten sonra ayağa kalkıp ben ey sultanım değerli taşların kıymetlerini ölçerim ve beni hemen hemen genellikle taş biliminde en seçkin yetenekle donanmış bir bilgin olarak tanırlar demiş. Sultan da çok şaşarak ona vallahi hayırsız suratına bakılırsa sende bir bilginden çok bir kopuk hali var. Ben ilk kez aynı adamda bilim ile hergelenin birleştiğini görüyorum. Ama ne olursan ol, sen bana taşın künyesine okuma biliminin ne olduğunu izah edebilir misin? Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 827. gece olunca demiş ki, ama ne olursan ol, sen bana taşın künyesine okuma biliminin ne olduğunu izah edebilir misin demiş. O da bu değerli taşların kökenini ve cinsini anlama bilimidir ve de onların gözün bir bakışıyla sahte olup olmadıklarını anlama ve birilerini diğerlerinden bakarak dokunarak ayırma sanatıdır diye yanıt vermiş. Sultan kendi kendine ne garip iş bu böyle ama ben onun bilimini denetlemeyi ve yeteneğini ölçmeyi bilirim demiş. Sonra da ikinci haşhaş yutucuya yönelmiş ve ona ya sen senin mesleğin nedir diye sormuş. İkinci kişi de sultanın önünde yeri öpüp saygı duruşunda bulunduktan sonra ayağa kalkmış ve bana gelince ey zamanın şahı, ben atların soy kütüğü bilimcisiyim ve beni atların soylarını ve kökenlerini tanımada Araplar arasında en bilgili adam olarak tanırlar. Çünkü daha ilk bakışta aldanmaksızın bir atın Anaze kabilesinden mi, Müteyr kabilesinden mi, beni Harit kabilesinden mi yoksa Zafir ya da Cebel Şemmar kabilesinden mi geldiğine hükmederim. Ve kesinlikle Necet'in yüksek yaylalarında mı yoksa Nefut otlaklarında mı otladığını, Küheylan el-Ayuz ırkından mı ya da Seglevi Cedran veya Seglevi Şeyfi ya da Hamdani Simri veya Küheylan el-Kuruş ırkından mı olduğunu bulabilirim. Şöylece uzaktan ayak üzeri bakarak bir atın dört nal olarak, rahvan olarak, tırıs olarak verilen sürede koşup koşmayacağını söyleyebilirim. Hayvanın görülmeyen hastalıklarını, ileride meydana çıkabilecek hastalıklarını ortaya koyabilirim. Ve de babasının, anasının ve beşinci kuşağı kadar önceki cetlerinin hangi hastalıktan öldüklerini söyleyebilirim. Ve iyi edilmez diye çıkmış at hastalıklarını iyi eder, can çekişmekte olan bir atı ayak üzerine kaldırabilirim. İşte ey zamanın şahı, bunlar benim bildiklerimin sadece bir bölümüdür. Çünkü yeteneklerimi abartma korkusuyla bilgimin öteki ayrıntılarını saymayı göze alamıyorum. Ama Allah en iyisini bilir demiş. Ve bunları söyledikten sonra utanarak başını eğmiş. Sultan da bunları duyup işiterek kendi kendine vallahi aynı zamanda hem bilgin hem de kopuk olmak şaşırtıcı şey ama söylediklerini denetleyip soy bilimci olarak niteliğini kanıtlamayı bilirim ben demiş. Sonra üçüncü kütük bilimciye dönerek ona da ya sen ey üçüncü kişi senin mesleğin nedir diye sormuş. Hepsinden daha ince zekalı olan üçüncü haşhaş yutucu gerekli saygıyı gösterdikten sonra ey zamanın şahı, benim mesleğim hiç tartışmasız en güç olanıdır. Çünkü arkadaşlarımın şu iki bilim adamı taşların ve atların soy bilimcileridirler. Bense insan cinsinin soy kütüğünün bilimcisiyim. Ve eğer arkadaşlarım en seçkin bilim adamlarından birileri iseler, ben hiç tartışmasız onların başına tac olarak değerdeyim. Çünkü başımın tacı efendim, ben genellikle çocuğun anasının zorlukla bilebildiği, babasının da cahili olduğu benzerlerimin gerçek kökenini, dolaylı kökenlerini değil, dolaysız kökenlerini tanıma kudretiyle donanmışımdır. Bil ki gerçekte bir adama tek bir bakışta ya da sesinin tınlamasını bir kez işitmekle hiç tereddüt etmeden ona meşru bir çocuk mu yoksa zina ürünü mü olduklarını ve de fazladan analarının ve babalarının da meşru ya da meşru olmayan çiftleşme ürünü mü olduklarını söyleyebilir ve kendilerine aile üyelerinin doğuşlarının meşru mu, gayrimeşru mu olduğunu açıklayabilirim ve bunu Tanrı'nın lütfu ve en seçkin dualarının üzerine olası ceddimiz İbrahim oğlu İsmail'e kadar sürdürebilirim. Ve aynı şekilde yüceler yücesi nasip dağıtıcının bana nasip ettiği bilim sayesinde birçok soylunun doğuştan asaletlerinin yerinde olup olmadığını ve en kesin şekilde bulduğum kanıtlarla onların analarının bir deveciyle mi, bir eşekçiyle mi, kimi zaman bir aşçı ya da sahte hadım ağasıyla mı, kimi zamanda bir zenci köleyle mi ya da benzer biriyle çiftleşerek mi peydahladıklarını ortaya çıkarırım. Ve eğer efendim incelediğim kimse bir kadınsa aynı şekilde peçesinin ardından yüzüne bakarak ırkını, kökenini hatta ana ve babasının mesleğini söyleyebilirim. İşte ey zamanın şahı, tüm bildiklerimin sadece bir bölümüdür bunlar. Çünkü insanın soy kütüğü hakkındaki bilim öylesine engindir ki sadece birkaç dalını sana sayabilmem için Efendimiz Sultan'ın gözlerine sakil varlığımı sunarak bütün bir günü burada geçirmem gerekir. Böylece sultanım, gördüğünüz gibi benim bilgim şurada gördüğümüz bilgin arkadaşlarımınkinden daha hayranlık verici ve daha derindir. Çünkü yeryüzünde benden başka hiç kimse bu bilgilere sahip değildir. Benden önce de hiç kimse sahip değildi ama bilim bize Allah'tan gelir ve tüm bilgiler onun verileridir. Ve onun verilerinin en iyisi de alçak gönüllü olma erdemidir diye yanıt vermiş. Ve böylece konuştuktan sonra üçüncü soy kütüğü bilimci de başını tevazuyla eğerek yeniden saygı duruşunda bulunmuş ve şahın huzurunda el pençe divan duran arkadaşlarının yanına çekilmiş. Şah da şaşırmanın sınırında kendi kendine vallahi bu ne müthiş şey böyle. Eğer bu üçüncü kişinin söyledikleri doğru çıkarsa hiç kuşku yok ki bu devrin ve tüm devirlerin en olağan dışı bilim adamıdır bu. Dolayısıyla ben bu üç kütük bilimciyi şaşırtıcı bilimlerini denemeye yarayacak bir fırsat çıkıncaya kadar sarayımda tutayım. Ve iddiaları temelsiz çıkarsa onları kazığa oturtayım demiş. Kendi kendine böylece konuşarak Sultan Büyük Vezirine dönüp ona bu üç bilgin kendilerine sarayda bir oda ve her gün bir ekmek, bir parça et ve canlarının istediği kadar su verilerek göz önünde tutulsun demiş. Bu emir hemen o an, o saatte yerine getirilmiş ve üç dost birbirlerine bakarak sanki gözleriyle "Aman ne cömertlik ha, biz asla böylesine eli açık ve de kavrayışlı bir şahtan söz edildiğini duymamıştık. Ama vallahi biz boşu boşuna soykütüğü birincisi olmadık ve er ya da geç bizim de marifet göstereceğimiz saat gelecek" der gibiymişler. Sultana gelince onun beklediği fırsat çok geçmeden belirmiş. Gerçekten komşu şahlardan biri ona aralarında harika güzellikteki beyaz vesaydan, suyu horoz gözünden daha saf, değerli bir taş da bulunan pek çok nadir armağan göndermiş. Sultan da değerli taşlar üzerinde bilgi sahibi bilimciyi hatırlayarak onu çağırtmış ve taşı gösterdikten sonra bunu inceleyip hakkında ne düşündüğü kendisine söylemesini istemiş. Ama o Efendimiz Şahımızın başı için parıltısıyla saydam görünse de bu taşı öyle uzun boylu incelemek için elime alıp bakmama hiç gerek yok. Çünkü onun değerine ve güzelliğine hükmetmek için gözlerimi kapayıp sol elimin küçük parmağıyla dokunmam yeter diye yanıt vermiş. Şah da ilk defakinden daha fazla şaşırarak kendi kendine işte şimdi onun iddialarını ölçebilmemin zamanı geldi demiş. Ve taşı taş bilimcisine uzatmış. O da gözleri kapalı. Sadece küçük parmağını uzatarak hafifçe taşa dokunmuş ve birdenbire canlı bir hareketle irkilmiş. Ve elini sanki ısırılmış ya da yanmış gibi sallamış. Ve "Efendim, bu taşın hiçbir değeri yoktur çünkü değerli taşların nadir cinsinden olmadığı gibi göbeğinde de bir kurt var" demiş. Sultan da bu sözleri duyunca öfkenin burnuna kadar yükseldiğini duyumsamış ve "Sen ne diyorsun ey pezevenk çocuğu? Bu taşın harika bir suyu olduğunu ve şahlardan biri tarafından gönderildiğini bilmiyor musun?" diye haykırmış. Öfkesinden başka şeye kulak asmayarak kazıkçı başını çağırtmış ve ona "Bu alçak yalancının dibini del" buyruğunu vermiş. Olağan dışı bir dev olan kazık celladı taş bilimciyi bir kuş gibi havaya kaldırmış, onu delinecek yerini delmek üzere kazağa geçirmeye hazırlanmış ama o sırada tedbirli, ılımlı ve sağduyu sahibi yaşlı bir kişi olan büyük vezir sultana "Ey zamanın şahı, kuşkusuz bu adam yeteneklerini zorluyor olmalı ve abartı da cezalandırılmalıdır ama belki de ileri sürdüğü sav tam anlamıyla gerçek dışı değildir. Bu durumda onun ölümü evrenin hakiminin katında yeterince haklı görülmeyebilir. Oysa sultanım bir insanın hayatı ne denli değerli de olsa en değerli mücevherden daha değersiz değildir ve kutsal tartıcının elindeki terazide daha da ağır çeker. Bundan dolayı bu kişinin cezalandırılmasını suçu iyice kanıtlanasıya kadar erteleyin. Bu kanıtta mücevheri ikiye parçalamadan elde edilemez. Bu taşın göbeğinde kurt bulunursa adam haklı çıkacaktır ama taş lekesiz ve içi çürüklükten arınık ise bu adamın cezası kazıkçıbaşı tarafından yerine getirilir demiş. Sultan da büyük vezirinin sözlerinin haklılığına inanarak bu taş ikiye ayrılsın demiş. Ve o anda taşı kırmışlar. Şahla orada bulunanların hepsi aynı taşın göbeğinden beyaz bir kurdun çıktığını görmekle şaşkınlığın sınırında şaşakalmışlar. Ve bu kurt havayla temas ettiği anda kendiliğinden yanıp tutuşarak varlığından tek bir iz bırakmaksızın bir anda tükenmiş. Sultan heyecanını yenince taş bilimciye "Sen hangi araçla taşın göbeğinde hiçbirimizin göremediği bir kurt bulunduğunu fark edebildin?" diye sormuş. Taş bilimci alçak gönüllülükle "Küçük parmağımın ucunda bulunan gözün görüşünün duyarlılığı ve bu parmağın taştaki soğuk ve sıcaklığı hissetmesinin keskinliği sayesinde" diye yanıt vermiş. Sultan da onun bu bilgisine ve ustalığına hayranlık duyarak kazıkçıbaşıya "Onu bırak" demiş. "Ona bugün ekmek ve et olarak çift tayın ve canın istediği kadar su verilsin" demiş. Ve işte taş soy bilimcisinin durumu böyleymiş. At soy bilimcisinin durumuna gelince onunki de şöyle. Bu mücevher olayından bir süre sonra Sultan Arabistan'ın içerlek yerlerinden bir yerdeki bir kabile reisinden onun sadakatinin bir nişanesi olarak doru renkli harika güzellikte bir at almış. Aldığı bu armağanla büyülenmiş olan şah bütün günlerini ahırda onu hayranlıkla seyrederek geçirmiş. Sonra da sarayda atların seceresinden anlayan bir soy bilimci olduğunu hatırlayarak kendisinin huzuruna getirilmesi için buyruk vermiş. Ve önüne getirilince ona "Ey kişi, daha çok bir zaman geçmedi. Bir gün bize kendine özgü yollarla atları değerlendirdiğini iddia edip durmuştun. Şimdi bize atların kökeni ve soy sopu üzerindeki bilgini göstermeye hazır mısın?" demiş. İkinci kütük bilimci de "Hiç kuşkunuz olmasın ey zamanın şahı" diye yanıt vermiş. Sultan, "Beni kulların üzerine hükümdar tayin eden ve varlıklara ve eşyaya ol demekle vücut veren Tanrı'nın gerçekliği üzerine yemin ederim ki, Şayet beyanında en küçük hata, yanlışlık ya da karmaşıklık olursa seni en berbat ölümle öldürtürüm diye haykırmış. O da işittim ve itaat ettim diye yanıt vermiş. Sultan da o zaman at şu soybilimcinin önüne getirilsin demiş. Ve soylu hayvan önüne getirilince soybilimci ona şöylece bir tek göz atmış, sonra yüzünü ekşitip gülmüş ve sultana dönerek gördüm ve anladım demiş. Sultan da neyi gördün ve neyi anladın be adam diye sormuş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.